Ayrım 12. Sayfa 98. 18. Kumran, İsrail. Bileklerinde soluk aşiret dövmeleri taşıyan Arap kadını en az 90'larında olmalıydı. Siyahlar giymiş, romatizmadan neredeyse ikiye katlanmıştı. Önlerine bir tas olgun incir koyduktan sonra cam bardaklara buharı tüten kıpkırmızı çay doldurdu. Çadırdan çıkarken Yasmin ile Jack'in karşısında kırmızı halının üzerine bağdaş kurup oturmuş Yusuf'a bir şeyler söyledi. Renkli bir harmani giymiş Yusuf konuşmaya başlayınca ağzındaki gümüş diş parıldadı. Annem annenizle babanızı sevgiyle hatırlıyor Bay Kane. Öldükleri günkü üzüntüsünü de. Jack sıcak çayından bir yudum alıp sağ elini kalbinin üzerine götürdü. Güzel sözleri beni duygulandırdı. Yusuf sessiz kaldı. Kır sakalı ve koyu ceviz rengi cildiyle 70'e yakın gösteriyorsa da Bedevi reisinin daha 50'lerinde olduğu yolunda rivayetler vardı. Başka bir rivayete göre ise 8 karısından 40 çocuğu olmuştu. Kazı alanlarında çalışan oğullarının sayısına en azından 6 bakınca Jack dedikodulara inanmak eğilimindeydi. Yusuf'la ailesinin yaşadıkları keçi kılı çadırın içi bal döküp yalanacak kadar temizdi. Alçak bir çam masanın üzerindeki su dolu kaplarda çiçeklerden koparılmış taç yapraklar yüzüyor, yanan kehribar renkli mumdan çevreye bal kokusu yayılıyordu. Jack ev sahibine saygısını göstermek için bir incir açıp içindeki kırmızı eti emdi. Bedevilerle sabırlı olmak gerekirdi. "Ne haberlerin var Yusuf?" Bedevi reisi incirlere uzandı. Size söyleyeceklerimi o kadının polisinin bilmesini istemedim. Aşiretimin gelenekleri arasında İsraillilere yardım etmek yok. Bedeviler arasında Arap topraklarına el koydukları için İsraillilerden nefret edenler var. Jack dev çadırın diğer bir köşesinden gelen kadın kahkahalarıyla çocuk konuşmalarını duydu. Bana bildiklerini anlat Yusuf. Bedevi reisi harmanisinin kıvrımını düzeltti. Annesinin gittiğinden emin olabilmek için çevresine bakındı. Bedevi aşiretlerinin Lut Gölü'nde buldukları değerli eserlerden haberiniz vardır. Tabii var. Bazı Bedevilerin değerli şeyler bulup İsraillilere haber vermeden büyük paralar karşısında özel koleksiyonculara sattıklarını ikimiz de biliyoruz. Halkın bu topraklar üzerinde doğuştan hakları olduğunu düşünüyor. Orada buldukları herhangi bir şeyin kanunen onlara ait olduğunu da. Jack başıyla onayladı. İsrail yetkililerinin yasa dışı kazıları asla durduramayacaklarının farkındaydı. Bütün bunları anlatmanın amacı ne Yusuf? Duyduğuma göre İsrailliler katilin siz olduğunuzdan kuşkulanıyorlarmış Bay Kane. Genç adam bu civarlarda Yusuf'un kulağına gelmeyecek fazla bir şey olamayacağını düşündü. Yine de haberlerin yayılma hızı karşısında şaşırmıştı. Nereden duydun? Yusuf bir el hareketiyle soruyu bir sinekmiş gibi kenara itti. Sizin katil olmadığınızı biliyorum Bay Kane. Kanınızda cinayet yok. Böyle bir suçlama haksızlık olur. Bu yüzden size yardım etmek istiyorum. En küçük kızım bir şeyler biliyor Bay Kane. Jack birden heyecanlandı. Ne biliyor? Bedevi aşiret reisi ellerini çırptı. Yaşlı kadın çadırın girişindeki örtüyü açınca Yusuf, Safa'yı getir dedi. 19. Kız 10 yaşından fazla göstermiyordu. Kakao renkli gözleri muhteşemdi. Üzerinde basit bir pamuklu harmani, başında tülbentten başörtüsü vardı. Yusuf'un önünde eğildi. Baba, yanıma otur Safa. Dostlarıma gördüğün her şeyi anlat. Küçük kız babasının yanına yerleşti. Tereddüt ettiğini görünce babası elini sıktı. Anlat onlara kızım. Kızcağız Yasmin ile Jack'e baktıktan sonra yumuşak bir Arapça ile konuştu. Bu sabah her zamanki gibi babamın keçilerine bakmak için iki erkek kardeşimle birlikte güneşten önce uyandım. Kızıl kayaların arkasında otlayan sürülerden birine göz kulak olmak benim görevim. Bu sabah kapınızdan birinin ayrıldığını ve çöle doğru yürüdüğünü gördüm. Jack küçük kızın neden bahsettiğini biliyordu. Kızıl Kayalar Çölü'nün başladığı yerde doğal bir sınır çizen, pas rengi dev kayalardan oluşan bir yarım çember vardı. "Devam et Safa," diye yüreklendirdi Yusuf kızını. "Kimi gördün?" "Kadın mıydı yoksa erkek mi bilemiyorum. Fazla ışık yoktu. Ama her kimse kayaların hemen ötesinde bir otomobilin yanında iki adamın bulunduğu yere varınca durdu. O iki adama aceleyle bir şey verdi. Sonra hızla kampa döndü. Adamların arabaya binip gittiklerini gördüm." Jack içinde titreşen heyecanla Yasmin'e baktıktan sonra küçük kıza döndü. "Anlattıklarından emin misin?" "Kesinlikle eminim." Yusuf söze girdi. "Kızım arabadaki o iki kişiyi ilk kez görmüyor Bay Kane." "Ne demek istiyorsun?" Yusuf kızına dönüp başıyla işaret etti. "Anlat Safa." "Amcam Velid ikisini de tanıyor." Jack Yusuf'tan açıklamasını istemeye fırsat bulamadan adam kızının kolunu sıvazladı. "Haydi git Safa, annenin yanına dön. Gerisini ben anlatırım." "Peki baba." Küçük kız eğilip çıktı. Yusuf, "Anlatacaklarımı kızımın duymasını istemiyorum Bay Kane," dedi. "Hiçbir şey anlamadım." "Bir itirafta bulunacağım. Kardeşim Velid'i tanımazsınız. Oturduğu yer buradan çok uzak değil. Yıllardan beri bu tepelerde ufak parşömen parçaları buldu. Ancak hiçbirini İsraillilere götürmedi. Suriyeli bir kaçakçıya sattı." Yusuf'un tereddüt ettiğini görünce Jack başını yana yatırdı. "Seni dinliyorum, devam et." "Kızımın gördüğü o iki adam, Velid'in bulduklarını almak için arada bir buraya gelir." "Nereden biliyorsun?" "Safa'nın birini tarifinden ve kullandıkları eski beyaz Mercedes'ten. Araba geçerken kızım kayalardan birinin arkasına sinmiş ve yolcu koltuğunda oturanın yüzünü görmüş. Kır sakallı, orta yaşlı bir adam. Başında geniş siyah şeridi olan büyük bir beyaz hasır şapka varmış. Bana Velid'le sık sık konuşurken gördüğüm adamı hatırlatıyor. Buraya genellikle beyaz Mercedes'iyle gelir." "Kim bu adamlar?" "Suriye'nin yeraltı dünyasından suçlular. Arada bir bedevilerden eski eserler alıp büyük karlarla zengin koleksiyonculara satarlar." "Onlar da bedevi mi?" Yusuf başıyla onayladı. "Yerleşik bedevi. Sınırdan geçmek için nöbetçilere rüşvet verirler." "Kimin namına çalıştıklarını biliyor musun?" "Halkımdan biri olmadığından eminim. Kesinlikle. Velid'e telefon ettim. Kudüs'te arkadaş ziyaretindeymiş." "Bu adamların parşömeni çalmak için ya kendi kararlarıyla geldiklerini ya da kazı ekibinden birisiyle ortak olduklarını düşünüyor. Adamların profesörü öldürebilecek kadar acımasız olduğunu söyledi." Jack duyduklarını sindirebilmek için bir süre durakladıktan sonra düşünceli düşünceli, "Kızın aynı insanlar olduğundan nasıl bu kadar emin? Işık da iyi değilmiş," dedi. Kızım şapkalı adamın topalladığını ve çolak olduğunu anlattı. "Bu da Velid'in iş yaptığı kaçakçılardan birine uyuyor. Bakın, bu herif bundan yıllarca önce bir İsrail mayınına basmış. Eli ve bacağı kötü biçimde yaralanmış. Bacağını sürdüğünden Arapça aksak ayak adını takmışlar. Oysa o kendisine paşa dedirtiyor." "Yasmin, Tanrı aşkına bütün bunları polise anlatmalısın Yusuf," dedi. Yusuf'un yüzü kızardı, başını salladı. "Onlara hiçbir şey söyleyemem. Halkım ispiyoncu deyip lanetler beni." Genç kadın gözlerini yaşlı bedeviye dikti. "İşlemediği bir suç için hapse girecek masum bir kişiyi kurtarmak pahasına da olsa mı?" "Gırtlağımın kesilmesi pahasına da olabilir. Yine de o ikisini bulmanıza yardım etmek istiyorum. O adamlar gerçek birer katil ve galiba nerede olduklarını da biliyorum." "Nerede?" diye sordu Yasmin. "Velid Şam dışında, Malula yakınlarında Aziz Pavlus adlı bir Katolik manastırından söz etmişti." Jack duyduklarını bir düşündü. "Malula'dan bahsedildiğini duymuştum," dedi. "Dördüncü yüzyıldan kalma bir Hristiyan yerleşimi. Dünyada Aramice konuşulan çok az yerden birisi." Yusuf başıyla onayladı. "İsa'nın konuştuğu dil. Kumran'da bulunan bir sürü tomarın yazıldığı dil." "Devam et." "Velid kaçakçıların getirdikleri tomar ve parşömen parçalarının çevirisini oradaki yaşlı bir keşişin yaptığını anlattı. Bir din adamının cinayetle hiç ilgisi olmaması gerekir. Bu adamların işledikleri cinayetleri öğrenince belki de vicdanının sesine uyup size yardıma karar verir. Sizin adınıza öyle olmasını umarım Bay Kane. Katil olduğunuza inanmıyorum. Yine de eğer İsraillileri de katil olmadığınıza inandırmak istiyorsanız, o zaman Malula'ya gidip o iki adamı bulmalısınız. Ürdün ve Suriye'de çölden geçmek yarım gününüzü alır, fazla değil. Ekiple birlikte Petra'ya gittiğimiz zamandan kalma Ürdün vizem var dedecek. Ancak Suriye vizesi almaya çalışmak zaman kaybı olur. Amerikan pasaportumda İsrail gümrüğünün damgası var. Suriyelilerin bana vize vermeleri söz konusu değil. İsrail'den ve İsrail'de bulunmuş herkesten nefret ediyorlar. Yusuf, çölün her zaman Bedevilere ait olduğunu unutuyorsunuz Bay Kane. Hiçbir sınır aşiretimi istediği yere gitmekten alıkoyamaz. Ama eğer hanım da bizimle gelmek niyetindeyse, o zaman yolculuğun bir bölümünde pasaportlarınıza ihtiyaç olacak demektir. Hem üstelik bu, tehlikesiz bir yolculuk da olmayacaktır. Jack'in kaşları çatıldı. Ne demek istiyorsun Yusuf? Sizi Malula Manastırı'na götürecek bir yol biliyorum. 20. Komiser yardımcısı Mossberg kapıyı vurduğunda Lela portatif kabinindeki masanın başına oturmuş notlarını gözden geçiriyordu. Rahatsız ettiğim için bağışlayın. Ama Jack Kane ile yeniden konuşmak istediğinizi söylemiştiniz müfettiş. Doğru. Gitmiş. Ne demek gitmiş? Kane'in çadırını ve bütün kampı aradım. Hiçbir yerde bulamadım. Adamlarından bazılarını tepeleri aramaya bile gönderdim. Ama onu gören olmamış. Lela ayağa fırladı. Ya Savage ile Yasmin Green? Bayan Green 2 saat kadar önce Cipi ile Nazlat'a gitti. Yarım saat sonra döndü. Ardından bir kez daha o tarafa gitti. Adamlarımdan biri Savage'in de Bay Green'den kısa süre sonra Nazlat'a gidip döndüğünü söyledi. Savage ile Green buradan ayrılmadan önce arabalarının içi kontrol edilmiş mi? Mossberg mahcup bir ifadeyle, hayır müfettiş dedi. Böyle bir talimat yoktu. Lela defterini öfkeyle gömleğinin cebine tıkıştırıp kapıya yürüdü. Kane'i aramaya devam et Mossberg. Hızla Savage'in çadırına yöneldi. Çadırın örtüsünü kaldırdığında Amerikalı yatağına sırtüstü uzanmış elindeki dergiyi karıştırıyor, bir yandan da kutudan bira içiyordu. Tembelce ayaklandı. Sizin için ne yapabilirim müfettiş? Jack Kane nerede? Adam omuz silkti. Hey, nereden bileyim? Son gördüğümde 1 saat önceydi, çadırındaydı. Neden, ne oldu ki? Kane nerede dedim Savage. Sakın beni aptal yerine koymaya kalkma. Neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum müfettiş. Lela o anda inen bir helikopterin gürültüsünü duydu. Pervaneler vızıldayıp susarken çadırın bezi dalgalandı. Birkaç saniye sonra çadırın örtüsü yana çekildi ve Mossberg göründü. Önemli bir ziyaretçiniz var müfettiş. Lela çadırdan çıkınca amiri baş müfettiş Danny Feld'in helikopterden inip sessizce dönen pervanenin altından eğilerek geçtiğini gördü. Adam hızla Lela'nın yanına geldi. Üzerinde her zamanki kusursuz polis üniforması yerine sivil giysilerin olması beklemediği bir anda çağrıldığını gösteriyordu. Genç kadının yanına vardığında doğruldu, elini kaldırdı. Müfettiş Raoul. Bugün izinli olduğunuzu sanıyordum efendim. Feld, pervanenin rüzgarıyla havalanmış saçlarını boşuna yatıştırmaya çalışıyordu. Ben de öyle sanmıştım. Soruşturma nasıl gidiyor? Hala kanıt topluyorum. Baş müfettiş Lut Gölü manzarasını izleyerek başını kaşıdı. Çok ilginç bir dosya olmalı Lela. Bu kadarını söyleyebilirim. Efendim? Feld dönüp gözlerine baktı. Bizzat Mossad'ın başı tarafından acil olarak çağrıldım. Seni hemen görmek istiyor, son derece önemli olduğunu söyledi. Genç kadın ne diyeceğini bilemedi. İsrail'in Ulusal Güvenlik Örgütü dünyanın en iyi ve en gizli teşkilatlarından biri olarak tanınırdı. Cinayet soruşturmasının tam ortasındayım. Mossad benden ne isteyebilir? Feld baş parmağını helikoptere çevirdi. Tanrı bilir. Bana kalırsa Tel Aviv'de söylerler. Hemen oraya gitmen gerekiyor. Ayrım 12 sonu. Sayfa 106. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Dani Feld. Dani Feld. Mossad. Mossad.